Ayrım 14. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 157. 4. Ütopya'daki politik eleştiri. 8. Henry gibi bir kral, sürüsünü kurtlara karşı koruyan bir çoban köpeği değildi. Tersine, kurtun ta kendisiydi. More çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Bu duygu içinde Ütopyasını kaleme aldı. Ütopya'nın olasılıkla kaleme alındığı ev, bugün Londra'nın görülmeye değer yerlerinden biri olan Crosby Hall adlı bir meyhanedir. 1466 yılında inşa edilmiştir ve Bishopsgate sokağındadır. 1505 yılındaki ilk evliliğinden birkaç yıl sonra More evi satın almış, 1523'te dostu Lukalı tüccar Antonio Bonvis'te satmıştır. Evin satın aldığı yıl belli değildir. Olasılıkla 1515 yılından öncedir. Bakınız Charles Knight, Londra, 1. cilt, sayfa 322. Ütopya'nın ikinci kitabında, eğer makul bir şekilde yönetilir ve örgütlenirse bir devletin ne kadar mutlu olabileceğini betimliyordu. Önce devletlerin ne kadar kötü yönetildiklerini, özellikle Henry rejiminin hangi hastalıklardan muzdarip olduğunu sergiliyordu. Bu kitap, 16. yüzyılın başlarındaki ekonomik ve politik durum için önemli bir belgedir. More'u politikacı olarak nitelemesi açısından önemlidir. Bu yüzden iyice ayrıntılara girmek zorundayız. Kitabı değerlendirirken, kimi zaman krala yönetilen saygı dolu hitap şeklinden ötürü şaşkınlığa düşmemek gerekir. Tıpkı ara sıra Hristiyanlıktan saygıyla söz eden 18. yüzyıl materyalistleri hakkında bir yargıya varırken olduğu gibi. Her ikisinde de muhalif eleştirmenin sanatı yazılı metni değil, satır aralarını okutabilmesinden ileri gelir. Böylece More'da, Ütopya'da kendi görüş açısının savunulmasını bir başkasına, Raphael Hathaway'a bırakır. Bununla beraber kendi görüşlerine kısmen karşı çıkan biri olarak o da tartışmaya katılır. Ne ki More'un dedikleri değil, Raphael'in söyledikleri önemlidir. More zaman zaman sözcü olarak gittiği Felemenk'in Brücke kentinde Raphael'le nasıl karşılaştığını anlatır. More ve dostu Peter Giles, Raphael'den bir kralın hizmetine girmesini talep ederler. Raphael bu isteği reddeder ve nedenlerini ayrıntılarıyla tartışır. Bu bölüm sözcüğü sözcüğüne aktarılmayı hak ediyor. "Doğrusu sevgili Raphael," dedi, "niçin bir kral yanına girmediğinize şaşıyorum. Hangisine başvursanız sizden hoşlanır ve yararlanır. Boş zamanlarında bütün bu bildiklerinizi seve seve dinler, değişik memleket ve insan örneklerinden değerli dersler alırdı. Üstelik siz de hem kendinize hem de ailenize, dostlarınıza parlak bir durum sağlardınız." "Ailemden yana pek kaygım yok," dedi Raphael. "Onlara karşı ödevimi yaptım sanıyorum. Herkes varını yoğunu ihtiyarlığında, ölüm döşeğinde, elleri zaten hiçbir şeyi tutamaz olunca başkalarına bırakır. Bense genç ve sapasağlamken her şeyimi yakınlarıma verdim. Bana bencil demeye dilleri varmaz herhalde. Daha fazla para kazanmak için benim bir krala kölelik etmemi isteyemezler." "Yanlış anlamayın," dedi Peter. "Ben sizin kral yanına uşak olarak değil, bakan olarak girmenizi söylemek istedim." "Krallar dostum, ikisini pek ayırmazlar birbirinden. Bakanı da kendilerine hizmet eden bir adam diye görürler." "Bakan ya da başka şey," dedi Peter. "Benim istediğim sizin halka, insanlara daha yararlı olmanız ve kendiniz için daha mutlu bir hayat sağlamanız." "Daha mutlu mu dediniz? Duygularıma, tabiatıma aykırı bir durumda nasıl mutlu olabilirim? Ben şimdi özgür bir insanım. Dilediğim gibi yaşıyorum. Zengin saraylıların kaçı aynı şeyi söyleyebilir? Hem kralların gözüne girmek isteyen o kadar çok insan var ki. Ben ve benim yaratılışta 3-4 kişi saraya girmezsek kral boşluğumuzu fark etmez, merak etmeyin." "O zaman ben," More söze karıştım. "Siz paraya, devlet koltuğuna düşkün değilsiniz, orası belli. Bana da sorarsanız sizin gibi bir insana bir imparatorluğun başındaki insandan daha fazla saygı duyarım. Ama bana öyle geliyor ki sizin kadar büyük yürekli, olgun düşünceli bir adam rahatlığı pahasına da olsa zekasını kamu işlerinde kullanmalıdır. Bunu en verimli olarak yapmanın yolu da büyük bir kralın danışmanları arasına girmektir. Çünkü siz nasıl olsa şerefinize ve doğruluğa aykırı tek söz edemezsiniz. Bildiğiniz gibi kral öyle bir kaynaktır ki iyilik de kötülük de oradan sel gibi akar halkın üstüne. Devlet işlerine alışkın olmasanız bile bunca bilginiz ve zekanızla en cahil bir krala bile çok yararlı bir bakan olabilirsiniz. İki yönden aldanıyorsunuz dostum Morus, dedi Rafael. Hem iş hem de kişi yönünden. Ben de gördüğünüz üstünlükten çok uzağım. Ama 100 kez daha üstün de olsam benim rahatımı kaçırmamın devlet işlerine bir yararı olmaz. İlkin şundan ötürü. Krallar yalnız savaşı düşünürler. Bense bu sanatları ne anlarım ne de anlamak isterim. Yalnız barışa yararlı sanatlar kralların pek umurunda değildir. İş yeni ülkeler kazanmaya geldi mi bütün yollar iyidir onlar için. Din, iman, akıl dinlemezler. Ne günaha girmekten çekinirler ne de kan dökmekten. Buna karşılık kazandıkları memleketlerin halkını iyi yönetmekle pek uğraşmazlar. Kralların danıştığı insanlara gelince, bunların bir takımı ağızlarını açmaz çünkü söyleyecek sözleri yoktur. Kendileri akıl danışmak durumundadırlar. Bir takımınsa akılları erer, işe yarayacaklarını da bilirler. Ama her zaman gözde olan yetkilinin düşüncesini paylaşırlar. Ortaya attığı budalalıkları alkışlarlar. Bütün bu aşağılık asalakların tek kaygısı, yüz karası bir dal kavuklukla kralın tuttuğu adamın desteğini kazanmaktır. Bir takımı da kendilerini beğenmiş kişilerdir. Yalnız kendi düşüncelerine değer verir, kimseyi dinlemezler. Bunda da şaşılacak bir şey yok. Çünkü tabiat herkese kendi yarattığını sevip okşama içgüdüsünü verir. Karga da, maymun da kendi yavrularına gülümser yalnız. Yükselme tutkusunun, para kaygısının ya da kendini beğenmişliğin ağır bastığı bu danışma kurullarında yapılan nedir? Biri çıkar da geçmiş zamanlardan ya da yabancı ülkelerden örnek getirip yeni bir düşünce ileri sürecek olursa bütün dinleyenlerin akılları başlarından gider. Hepsini, hele kendini beğenmişleri bir telaştır alır. Akıllılık ünlerini yitirmekten, budala sayılmaktan korkarlar. Kafalarını eşeleye eşeleye bu düşünceyi çürütecek kanıtlar ararlar. Bellekleri, mantıkları bu çürütmeyi beceremedi mi, şu beylik lafın ardına sığınırlar. Bizim babalarımız böyle demiş, böyle yapmışlar. Keşke biz de babalarımız kadar akıllı olabilsek. Böyle der ve büyük bir kehanet yumurtlamış gibi böbürlenerek yerlerine otururlar. Onlara bakacak olursanız, atalarından daha akıllı bir adam çıktı mı, insanlık batar. Bununla beraber atalarımızdan kalan en güzel kurumları yaşatmakta, geliştirmekte hiç de ateşli değiliz. Biri onları düzeltmeye, yenileştirmeye kalktı mı, ilerlemeye katılmamak için eskiye sarılırız. Bunu Kardinal Morton'la ilgili daha önce bir kısmını aktardığımız bölüm izliyor. Bununla birlikte sizin için yine de aynı şeyi düşünüyorum ve krallara, saraylara karşı duyduğunuz tiksintiyi yenmek isterseniz görüşlerinizle insanlara büyük yararlar sağlayabileceğinize inanıyorum. Kişisel tiksinmelerimizi halkın yararına aşmak her iyi yurttaş gibi sizin için de bir ödev sayılmaz mı? Eflatun der ki, günün birinde filozoflar kral ya da krallar filozof olursa insanlık o zaman mutluluğa kavuşur. Filozoflar krallara öğüt vermeyi bile küçümserlerse o mutluluktan çok uzaktayız demektir. Filozoflara haksızlık ediyorsunuz, dedi Rafael. Doğruyu saklayacak kadar bencil değillerdir. Birçokları düşündüklerini yazdılar. Dünyayı yönetenler isteselerdi bu kitaplarda doğru yolu ararlardı. Ne yazık ki peşin yargılarla bağlanmış, düşünceleri ta çocukluktan sakat ilkelerle yoğrulmuştur. Eflatun bunu bilmiyor değildi. Kralların kendileri filozof olmadıkça başkalarını dinlemeyeceklerini anlamıştı. Kral Dionysos'un sarayındaki hazin denemesinden çıkan sonuç buydu. Diyelim ki ben de bir kralın bakanı oldum. Ona en doğru yolları gösteriyorum. Yüreğinden ve ülkesinden kötülük tohumlarını söküp atmaya çalışıyorum. Beni sarayından kovmaz ya da dal kavuklarının alayları karşısında yalnız bırakmaz mı dersiniz? Fransa kralının bakanıyım örneğin. Kral en akıllı politikacıları da çağırmış, sarayında düzenlediği bir gizli toplantıya kendisi başkanlık ediyor. Bu soylu, bu yaman kişiler kafa kafaya vermiş şunları görüşüyorlar. Kral efendileri hangi oyunlar, hangi entrikalarla Milano'yu elinde tutabilir? Hep kendisinden kaçan Napoli'yi nasıl kendine bağlayabilir? en sonunda Venedik'i nasıl alaşağı edip bütün İtalya'yı avucuna alabilir ve nasıl Flemenk, Brabant, Burgonya ve daha önce kazanılmış nice ülkeleri tahtının çevresinde toparlayabilir. Biri kalkıyor diyor ki, Venedik'le bir anlaşma yapıp işimize el vermedikçe bozmayalım. Kuşkularını gidermek için ona biraz açılalım, hatta parsanın birazını ona bırakalım. Sonradan nasılsa onun da elinden alacağız. Bir başkası bu işte Almanları kullanmayı, bir üçüncü İsviçrelileri parayla kazanmayı öne sürüyor. Biri yüce imparatoru altınla avlamaktan, öteki Aragon kralına Fransa'nın olmayan Navarre krallığını peşkeş çekmekten, bir başkası Kastilya kralına bir anlaşma umudu verip sarayında büyük paralarla casuslar beslemekten söz ediyor. Derken en zor, en belalı, en çözülmez sorun İngiltere sorunu geliyor ortaya. Bu kör düğüm karşısında her türlü ihtimali önlemek için şöyle bir karara varılıyor. Bu devletle barış koşullarını konuşmak, hep gevşek durması gereken dostluk bağlarını biraz sıkmak, ona ağızdan Fransa'nın en iyi dostu demek, yürektense onu en tehlikeli düşman saymak. İskoçyalıları hep ileri karakol nöbetçileri gibi tetikte tutmak ve İngiltere'de bir kıpırdama görülür görülmez ilkin onları ileri sürmek. Sürgündeki bir prensle gizliden gizliye anlaşıp İngiltere tahtındaki haklarını koruyacakmış gibi görünmek ve gereğinde onu kralın kötü niyetlerine karşı kullanmak. İşte böyle büyük hesapların yapıldığı bir kral toplantısında savaştan başka düşünceleri olmayan o derin politika dehaları karşısında ben ortaya çıkıp hepsinin dolaplarını düzenlerini bir yana bırakıp şöyle diyorum. İtalya'yı rahat bırakıp Fransa'da kalalım. Bu memleket bile bir tek insanın yönetemeyeceği kadar büyüktür. Kral onu daha da büyütmeye çalışmamalıdır. Dinleyin baylar, Akoryalılar, böyle bir durumda bakın nasıl bir karara vardılar. Ütopya adası karşısında, Euronston kıyılarındaki bu memleket bir gün savaş açtı. Çünkü kral, eski bir evlenme dolayısıyla komşu memleketin miras olarak kendine kaldığını ileri sürüyordu. Komşu krallık yenilip Akoryalıların uyruğuna girdi. Ama çok geçmeden görüldü ki o komşu memleketi elde tutmak, orasını savaşla ele geçirmekten hem çok daha zor hem çok daha pahalı. İkide bir ya orasını korumak ya da bir ayaklanmayı bastırmak için ordular yollamak gerekiyordu. Böylece vergi yoluyla alınan paralar boşuna harcanıyor, üstelik de kan gövdeyi götürüyordu. Niçin bunlar? Bir tek insanın boş gururu için. Akoryalılar savaştan baş kaldıramaz oldular. Arada bir kavuştukları barış da savaştan daha az belalı değildi. Çünkü savaş askerlerin ahlakını bozmuştu. Hepsi talan etmeye, adam öldürmeye alışmışlardı. Yurtlarına dönünce rahat durmuyorlardı. Bu yüzden dirlik düzenlik kalmıyor, yasalar sayılmaz oluyordu. Asıl nedense şuydu. Kafasını iki memleketin sorunlarına dağıtmış olan kral ne birini yönetebiliyordu ne ötekini. Akoryalılar bu kötü duruma, çektikleri bunca sıkıntıya bir son vermek istediler. Büyük bir halk kurultayı toplayarak krala dediler ki, iki devletten birini seç, iki tahta birden oturamazsın. Koca bir ulusu bir kralın yarısı yönetemez. Hiç kimse bir başka efendinin buyruğundaki katırcıyı tutmaz. Bu iyi kral hak vermiş ulusuna, yeni krallığını dostlarından birine bırakmış. O da sonra kovulmuş oradan. Kendisi eski yurduyla yetinmiş. Şimdi dönelim benim işe. Bu hikayeden sonra daha da ileri gidip kralın kendisine anlatsam ki kendi yüzünden ulusları birbirine düşüren bu savaş tutkusu hazinesini tüketip halkını perişan ettikten sonra Fransa'yı büsbütün batırabilir. Desem ki ona, devletli efendimiz, mutlu bir rastlantıya borçlu olduğunuz barıştan yararlanın. Babalarınızın yurdunu işleyin. Onu rahatlığa, mutluluğa kavuşturun. Halkınızı sevin ve onun sevgisi de sevinç versin size. Halkın zorbası değil, babası olun. Bırakın öteki krallıkları, size miras kalanı yeter de artar bile size. Böyle bir konuşmayı Fransa kralı nasıl karşılardı dersiniz, sevgili Morus? Çok kötü karşılardı dedim. Dahası var dedi Rafael. Fransa'nın dış politikasını gözden geçirdik. Bu konuda bakanların aradığı efendilerinin şanı şerefiydi. Şimdi para işlerine gelelim. İçeride nasıl bir yönetim ve adalet yolu tuttuklarına bakalım. Biri çıkar krala der ki, devlet paranın değerini verirken arttırsın, alırken indirsin. Böylelikle kral hem borçlarını kolayca öder hem de hazinesini hemen doldurur. Bir başkası yalancıktan bir savaş ihtimalinden söz edip yeni bir vergi koyalım der. Paralar toplandıktan sonra kral barıştan yana olduğunu söyler ve bu mutlu kararın kiliselerde büyük törenlerle kutlanmasını ister. Halk bayram eder. Halkının kanı dökülmesin diye savaştan vazgeçen merhametli kralını göklere çıkarır. Bir başkası krala çok eskiden konmuş ama unutulup gitmiş, küf tutmuş bir yasayı hatırlatır. Kimse bu yasayı bilmediği için herkes çiğnemektedir. Ona uygun olarak yeniden cezalar yerine getirilmeye başlandı mı, bir gelir kaynağı hem de şerefli bir kaynak sağlandı demektir. Bir başkası şöyle bir yolu daha kazançlı görür. Yüksekçe para cezaları isteyen yeni yasaklar çıkaralım. Bu yasakların çoğu halkın yararına olsun. Kral bu yasaklardan çıkarlarına zarar gelecek kişilere büyük paralar karşılığı olarak kaçamak yolları versin. Böylece hem halkın duası kazanılır hem de yasağı çiğneyenlerle yasaktan kurtulmak isteyen imtiyazlılardan bol bol para koparılır. İşin güzel yanı da şu ki, yasaktan kurtulmak isteyenlerden ne kadar çok para alınırsa kral o ölçüde halkın saygı ve sevgisini kazanır. Bakın derler, ne kadar iyi yürekli bir kral. Sevdiği insanları korumuyor, halka zarar verme hakkını pek pahalıya satıyor onlara. Bir başkası krala yargıçlarla anlaşmayı, çıkarlarını onlara sağlatmayı salık verir. Efendimiz der, yargıçları sarayına çağırmalı, sofrada onlarla hazinesini ilgilendiren sorunları tartışmalı. Bir dava ne kadar haksız olursa olsun, onu haklı gösterecek bir yargıç bulunur. Ya her iddianın tam tersini savunma alışkanlığıyla, ya yenilik, aykırılık hevesiyle, ya da krala yaranmak isteğiyle. O zaman bir tartışmadır başlar. Değişik, çelişik görüşler apacık bir gerçeği bulandırırlar. Hakkın ta kendisi haksız gibi gösterilir. Kral bu çatışmadan yararlanıp sorunu kendi çıkarına göre kestirip atar. Çatışmaya yol açanlar utançlarından ya da korkularından kralın düşüncesine katılırlar ve işte o zaman yargıçlar cesaretle ve vicdan rahatlığıyla yargılarını verirler. Kralın isteğini kitaba uydurmaktan kolayı var mı? Ya yasalarda yeri bulunur ya da bir yasanın sözleri gereğince yorumlanır. Dine, devlete bağlı bir yargıç içinde kralın hakkı bütün hakların üstünde değil midir? Politika ahlakının ilkeleri şunlardır ve devleti yönetenler bunlarda anlaşmışlardır. Bir ordu besleyen kralın ne kadar parası olsa azdır. Kral istese bile haksızlık edemez. Kral, uyruklarının ve mallarının ortaksız sahibidir. Uyruklar herhangi bir şeyden kralın keyfi istediği ölçüde yararlanabilir. Halkın yoksulluğu kralın varlığını korur. Zenginlik ve özgürlük devlete baş kaldırmaya, hor bakmaya götürür. Özgür ve zengin adam haksızlığa, zorbalığa kolay katlanamaz. Yoksulluk ve açlık yürekleri çökertir, ruhları köreltir. İnsanları acı çekmeye, köle olarak yaşamaya alıştırır. Öylesine ezer ki onları, boyunduruklarını sarsmayı güçleri kalmaz. Şimdi söyleyin dostum, çıkarları ve sistemleri gereği tam tersini düşünenlere böylesi öğütler vermek, sağırlara masal anlatmak olmaz mı? Buradaki metnin tamamı o günlerin krallıklarına yönelik yıkıcı bir yergidir. Mur'un politik ilkelerini oluşturur. Saraydan uzak duruşunun haklılığını gösterir. 5. Despotlardan nefret eden Mur, kralın hizmetine giriyor. Ütopya'yı yazdıktan 2 yıl sonra Mur'u sarayda kısa ama parlak bir kariyerin başlangıcında buluruz. 10 yıldan fazla sürmeyen bu kariyer onu kraldan sonra ülkede en yüksek makama, bir Lord Chancellor makamına götürecektir. Bu 2 yıl içinde Mur'da böyle bir fikir değişikliğine yol açan ne olmuştur? Bu konuda sadece varsayımlara bağlı kalıyoruz. Kanımızca Mur'daki değişikliğin can alıcı noktası Ütopya'nın kazandığı başarıda aranmalıdır. Kitap yalnız bilgeler dünyasında değil, devlet adamları arasında da çok büyük bir başarı kazandı. İlerideki bölümde bu konuya döneceğiz. Elimizde dolaysız bir kanıt bulunmasa da Ütopya'nın Mur'un Londra'daki nüfuzunu arttırdığını rahatlıkla tahmin edebiliriz. Komünizmi kimseyi ürkütmüyordu çünkü o günlerde henüz bir komünist partisi yoktu. mutlakiyetçiliği hedef alan eleştirisini, kralın savaşmak yerine halkın refahını sağlamakla yükümlü olduğuna dair talebini, yükselen burjuvazi ile hümanizmin özlemle beklediği bu talebi hiç çekinmeden ve açıkça ifade ediyordu. Feodal dönemde kral öncelikle savaşta orduları yönetiyordu. Ekonomik yaşama karışmıyordu. Bu görevi onun bu işte parmağı olmadan sınırlı kooperatifler yerine getiriyordu. Modern kral, yani burjuvazinin kralı, her şeyden önce burjuvazinin zenginleşmesini sağlamalıydı. Burjuvazi bu tür savaşların değil, ticari çıkarlara hizmet etmeyen savaşların aleyhindeydi. Henry böyle ticari amaçlı olmayan savaşlara sırf gurur yüzünden ve feodal geleneklerden etkilenerek tenezzül etmiştir. Bu durumda Moore'un ayrıntılı açıklamalarına burjuvazi elbette kulak kabartacaktı. Moore'un komünizmi hümanistlere ve burjuvaziye göre hoş, sevimli bir hayalcilikti. Egemen politik durum ve koşulları hedef alan eleştirisi içlerinden geçenleri ifade ediyordu. Moore'un çağdaşları üzerinde ütopyanın yarattığı büyük etki, 8. Henry'nin bile kaçınamadığı bu etki buradan anlaşılmaktadır. Moore ütopyasıyla herkesin beğenisini kazanan politik bir program hazırlamış, böylelikle İngiliz politikacıları arasında ilk sıraya yükselmiş oluyordu. Şimdi Moore istese bile, özellikle de mevcut mutlakiyetçiliğe yönelik gözü pek eleştirileri yüzünden artık saraydan uzun süre uzak kalamazdı. Böylece Moore kendini kamu yaşamının dışında tutan biri olmaktan çıkmıştı. İngiltere'ye hükmeden Kent Londra'nın gözdesi, o günlerde kamuoyunu oluşturan hümanistlerin gözdesi, Moore kazanılması ya da yok edilmesi gereken politik bir etken haline gelmişti. Henry daha önce de Moore'u kazanmayı denemişti. Şimdi onu hizmetine almak için her şeyi sunuyordu. Böyle ısrarla yapılan bir çağrıyı geri çevirmek, kaderi mutlak kralın düşmanlığını üzerine çekmekle, sık sık idamla sonuçlanan vatan hainliğiyle eş anlamlıydı o zamanlar. Mutlakiyetçilik, şahsi olduğu gibi kamusal bir muhalefete de göz yummak istemiyor ve şu ilkeye göre davranıyordu: kim benden yana değilse bana karşıdır. Saraya karşı duyduğu isteksizliği aşması için, ütopya nedeniyle Moore'a uygulanan baskı her ne kadar eskisinden çok daha ağır olmuşsa da, öte yandan bu isteksizlik de epey azalmıştı. Ütopyanın yarattığı etki o kadar büyüktü ki, Henry'nin ödün vermek, ezilen halkın yükünü hafifletmek zorunda kaldığını varsaymak için yeterli neden mevcuttur. Kesin olan, ütopyanın yayımlanmasından birkaç ay sonra 8. Henry'nin savaş politikasından vazgeçmesi ve Fransa'yı istila etme planlarından bir bölümünü ertelemesidir. 1518 Şubat'ında Tournai Fransa'ya geri verildi ve Dauphin, Fransa veliahtı ile Henry'nin kızı Maria arasında söz kesildi. İngiltere'nin Fransa'daki istila savaşları, feodal dönemin bu geleneksel kalıntıları böylece sona ermiş oldu. Hümanistlere çok iyi davranan Kardinal Wolsen, 1516 yılında başbakan olmuştu. Zeebohm çeşitli nedenlerden dolayı Wolsen'in ütopyadaki ilkelerin hiç olmazsa yıllık giderleri kısıtlayacak şekilde uygulanmasını kabul ettiği sonucuna varır. Barış politikası, tutumluluk, hümanizme yakınlık. Bütün bu olasılıkları o günlerde 8. Henry'nin sarayı sunuyordu. Bu olasılıklar yanıltıcıydı ama mevcuttu. Bu durumda Moore, kellesine mal olabilecek direncini sürdürmeli miydi? Yoksa tüm kuşkularına karşın pratik eylemlere geçmeyi mi denemeliydi? Bunun için kendi görüş açısından kralın sarayı dışında başka bir olanağı var mıydı? Acaba 8. Henry makul uyarılara açık biri değil miydi? Elleri cebinde boş oturmaktan ve sırf ütopyalar yazmaktansa bir denemeye girişmek daha iyi olmaz mıydı? Kanımızca yalnız bu düşünceler ve ütopyanın etkileri Moore'daki fikir değişikliğini anlaşılır kılmaktadır. Aksi takdirde inançlarına sıkı sıkıya bağlı, şöhret ve servet peşinden koşmayan böyle bir kişilikte meydana gelen bu fikir değişikliği bizim için bir bilmece olarak kalacaktır. Biz gerçekten de başka bir açıklama denemesiyle bile karşılaşmadık. Moore'un biyografisini kaleme alanların birçoğu gibi ütopyayı bir üslup denemesi ya da bir şaka sayanlara göre bir açıklama da gerekli değildi. İlk defa Zeebohm, Moore'un politik ilkeleri ve 1516-1518 yıllarını kapsayan süre içindeki davranışları arasında görülen çelişkiye açıklık getirmeye çalışmıştır. Zeybo'ma göre Henry'nin Moore'u kazanmayı yararlı bulmasını ve önerilerini dinleyeceğine dair Moore'a umut vermesine neden olan Ütopya'nın edebi başarısıdır. Bu açıdan Zeybo'mla aynı fikirdeyiz. Ancak Moore'un yazar olarak kazandığı nüfuzun 8. Henry'nin onu kazanmaya ve daha sonra hizmetinde kalmasına niçin bu kadar değer verdiğini açıklamak için yeterli olmadığını belirtmek zorundayız. Kanımızca Moore'un İngiltere'deki en güçlü ve hızla yükselen sınıflardan birinin muhtemeti ve temsilcisi haline gelmiş olduğu çok az göz önüne alınmıştır. Ütopya'nın etkisiyle yazarının saray üzerindeki nüfuzunu bize ancak Moore'un Londra'nın da İngiltere için taşıdığı önem açıklar. 14. ayrımın sonu, sayfa 167.